Ayrım 17.
Kızım İsa aşkına, kudurmuş kurtlar bile parçalamazlar analarını. Kızım hiç olmazsa bir kerecik başına çevirip bak bu günahkar babana. Duymuyor Katerina, yürüyor. Kızım mutsuz ananın ruhu için. Durdu Katerina. Yaklaş bana kızım, son sözlerimi dinle. Ne diye çağırıyorsun beni dinsiz? Kızım deme bana. Hiçbir şeyim değilsin sen benim. Mutsuz anamın ruhu için ne istiyorsun benden? Katerina, sonum geldi benim, biliyorum. Kocan atın arkasına bağlayacak beni. Tarlalara sürecek. Belki daha da korkunç bir ölüm düşünmüştür benim için. Senin günahlarının karşılığı olabilecek bir ölüm var mıdır acaba? Bekle cezanı. Kimse kalkışmayacak seni kurtarmaya. Katerina, ölümden korktuğum yok benim. Öteki dünyada çekeceklerim. Sen tertemizsin Katerina. Ruhun cennette Tanrı'nın çevresinde uçup duracak. Dinsiz babanınsa ruhu sonsuza kadar sönmeyecek cehennem ateşinde yanacak. Gittikçe daha güçlenecek bu ateş. Tek bir damla su atan olmayacak ona. En küçük bir esinti olmayacak. Katerina dönüp yürüdü. Seni ölümden kurtarmak elimde değil dedi. Katerina, dur gitme. Bir sözcük daha söyleyeyim. Ruhumu kurtarabilirsin. Tanrı'nın bağışlamasının ne büyük olduğunu bilemezsin sen. Havari Pavel'i duydun mu? Günahkar bir insanken, tövbekar olduktan sonra aziz olduğunu biliyor musun? Ruhunu kurtarmak için ne yapabilirim? Dedi Katerina. Zavallı bir kadınım ben. Bir şey gelmez elimden. Buradan kurtulabilseydim, bütün kötülüklerimi bırakırdım. Tövbekar olurdum. Bir mağaraya çekilir, sert çile gömleğini giyer, gece gündüz dua ederdim. Değil perhiz günleri yasak olan şeyleri, balık bile koymazdım ağzıma. Yatarken çıkarmazdım üzerimdekileri. Durmadan dua ederdim, durmadan. Bağışlaması büyük Tanrı günahlarımın %1'ini olsun üzerimden atınca da boğazıma kadar toprağa gömerdim kendimi. Ya da bir taş duvara yüzümü dayayıp gözlerimi kapardım. Bir şey yemeden, içmeden orada öyle ölümü beklerdim. Varımı yoğumu da arkamdan 40 gün 40 gece ölü duası okumaları için rahiplere bırakırdım. Bir an düşündü Katerina. Kapıyı açsam bile zincirleri çözemem ki. Zincirleri düşündüğüm yok benim. Ellerimi ayaklarımı zincire vurduklarını sanıyorsun değil mi? Hayır. Gözlerinin önüne bir perde gerdim. Ellerim ayaklarım sanıp onlara uzattığım odunları zincire vurdular. Pencereden geri çekildi büyücü. Bak işte zincir falan yok bir yerimde. Bu duvarları da umursamaz delip geçerdim ama gerçeği bilmiyor kocan. Kutsal bir din adamı örmüş bu duvarları. Zindanın kapısı kutsal din adamının hücresini açıp kapadığı anahtarlarla açılmadan hiçbir kötü ruh çıkaramaz buraya kapatılan kişiyi. Buradan kurtulursam ben de şu gördüğüm büyük günahkar da işte böyle bir hücre yapacağım kendime. Kapının önünde durdu Katerina. Bak ne diyeceğim dedi. Salıvereceğim seni. Ama ya aldatıyorsan beni, ya tövbekar olmayıp şeytanla işbirliğini sürdürürsen? Yok Katerina, bir ayağım çukurda artık. Bana verilen cezadan kurtulsam bile yakın ölümüm. Kendimi sonsuz cehennem azabına bırakacağımı nasıl düşünebiliyorsun? Çakırdayarak açıldı kilit. Büyücü öptü Katerina'yı. Elveda kızım, Tanrı'ya emanet ol. Dokunma bana büyük günahkar, çabuk git buradan. Bir anda gözden kayboldu büyücü. Katerina korkuya kapıldı. Şaşkın şaşkın baktı duvarlara. Saldım onu. Kocama ne diyeceğim şimdi? Mahvoldum ben. Yapabileceğim tek şey var. Canlı canlı mezara girmek. Hüngür hüngür ağlamaya başladı Katerina. Büyücünün oturduğu kütüğün üzerine yığıldı. Bir ruhu kurtardım ama diye mırıldandı. Bir sevap işledim. Ya kocam? İlk kez aldattım onu. Oh, ona yalan söylemek ne korkunç, ne zor olacak. Biri geliyor. O geliyor, kocam. Kendini kaybetti Katerina, yere yığıldı. 7. Benim, yavrucuğum, canım, benim. Katerina kendine geldiğinde başucunda biri böyle diyordu. Gözlerini açtı. Karşısında yaşlı hizmetçi kadını gördü. Yaşlı kadın yere çömelmiş, bir şeyler mırıldanıyor, kuru elini Katerina'nın başının üzerine uzatmış, yüzüne soğuk su serpiliyordu. Doğrulup çevresine bakındı Katerina. ''Neredeyim ben?'' dedi. ''Önümde Dinyeper akıyor, arkamda dağlar. Nereye getirdin beni kadın?'' ''Bir yere getirmedim. Yalnızca dışarı çıkardım. O karanlık yerden kucağımda dışarı çıkardım seni. Efendim Danilo'dan sana bir kötülük gelmesin diye anahtarlarla da kilitledim kapısını.'' Kuşağına baktı Katerina. ''Anahtar nerede? Yok kuşağımda. Kocan çözüp aldı onu canım. Büyücüye bakmaya gitti.'' ''Büyücüye bakmaya mı?'' diye haykırdı Katerina. ''Eyvah mahvoldum ben, anacığım. Bu yaptığım için Tanrı bağışlasın bizi yavrucuğum. Yeter ki sen ağzını açma hanımım. Kimsenin haberi olmaz. Karısının yanına geldi Danilo. Kaçmış pis ahlaksız dedi. Duydun mu Katerina, kaçmış. Gözleri çakmak çakmaktı Danilo'nun. Kılıcı şakırdıyordu belinde. Korkudan kalbi duracaktı sanki Katerina'nın. Titreyerek sordu. Biri mi salıvermiş onu kocam? Evet, biri salıvermiş, şeytan. Baksana, onun yerine odunlar zincire vurulu orada. Devir değişti artık. Kazak pençesinden korkmuyor şeytan. Benim kazaklardan birinin böyle bir şeyi aklının ucundan geçirdiğini, onu salıverdiğini bilsem, ölümlerden ölüm beğenirdi. Katerina'nın ağzından kaçtı birden. Ya ben? Korkup sustu hemen. Bunu sen yapmış olsan, karım bilmezdim seni artık. Bir çuvala koyardım, ağzını diker, götürüp Dinyeper'in ortasına atardım. Soluğu kesildi Katerina'nın. Başında saçlarının dimdik olduğunu hissetti. 8. Sınır boyunda bir meyhanede lehbeyleri toplanmışlar, 2 gündür içip eğleniyorlardı. Çok kalabalıktılar. Bir niyetleri olduğu belliydi. Silahları yanlarındaydı. Mahmuzları şakırdıyor, kılıçları tıngırdıyordu. Neşeli şarkılar söylüyorlar, yaptıkları olağanüstü kahramanlıklarla övünüyorlardı. Ortodokslarla alay ediyorlar, Ukrayna halkının onların uşakları olduklarını söylüyorlar, başları dimdik, kibirli bıyık vuruyorlar, sedirlere uzanıyorlardı. Papaz da yanlarındaydı. Ne var ki papazlarının da onlardan farkı yoktu. Görünüşü bile benzemiyordu Hristiyan papazına. İçiyor, eğleniyor, çirkin şeyler söylüyordu. Uşakları da beylerden geri kalmıyorlardı. Yırtık pırtık kaftanlarının yenlerini savura savura çalımlı dolaşıyorlardı ortalarda. Kağıt oynuyorlar, kızdıklarında kağıtları birbirinin suratına çarpıyorlardı. Yabancı kadınlar vardı yanlarında. Bağırış bağırış, kavga gürültü. Beyler arada öfkeleniyor, tuhaf şeyler yapıyorlardı. Bir Yahudi'yi sakalından yakalayıp pis alnına boyayla haç çiziyorlardı. Kadınların yüzüne doğru kuru sıkı doldurulmuş tabancalarla ateş ediyorlar, dinsiz papazlarıyla birlikte leh halk oyunları oynuyorlardı. Tatarlardan bu yana böylesine rezalet görülmemişti Rus elinde. Besbelli bu topraklarda işlenen günahlar yüzünden bu yüz karasına katlanmakla cezalandırıyordu yurdumuzu Tanrı. Gürültü patırtı arasında Danilo'nun Dinyeper'in karşısındaki küçük köyünden, onun güzel karısından söz edildiği duyuluyordu. Kötü niyetleri vardı bu haydutlar çetesinin. 9. Danilo odasında dirseğini masaya dayamış oturuyordu. Derin düşüncelere dalmıştı. Katerina sedirde oturuyordu. Bir şarkı mırıldanıyordu hafiften. Danilo, ''Nedense canım çok sıkılıyor kadınım.'' dedi. ''Başım ağrıyor, kalbim ağrıyor. Bir ağırlık var üzerimde. Sanırım ölüm dolaşıyor çevremde.'' ''Oh, eşi bulunmaz erkeğim benim. Getir göğsüme yasla başını. Sokma aklına böyle karanlık düşünceleri.'' Böyle söylemek istiyordu kocasına Katerina ama cesaret edip söyleyemiyordu. Suçlu bir kadın olduğu için sevgi bekleyemezdi kocasından. ''Beni dinle kadınım.'' dedi Danilo. ''Ben ölürsem yalnız bırakma sakın oğlumu. Onu yalnız bırakırsan Tanrı bu dünyada da, öteki dünyada da mutluluğu tattırmasın sana. Öyle bir şey yaparsan çok zor çürüyecek kemiklerim toprakta. Ruhum acılar içinde kıvranacak. Neler diyorsun erkeğim? Biz kadınların zayıflığıyla alay eden sen değil miydin? Şimdi sen zayıf bir kadın gibi konuşuyorsun. Daha çok çok yaşaman gerek senin. Hayır Katerina, ölümün yakın olduğunu hissediyorum. Bir sıkıntı var içimde. Kötü günler bekliyor bizi. Ah hatırlıyorum, geride bıraktığım yılları hatırlıyorum. Bir daha geri gelmeyecek o yılları. Ordumuzun gururu, her şeyi ihtiyar Konaşeviç, Pyotr Konaşeviç, Kazak ordu komutanı, takma adı Okçu'ydu. Nikola Gogol, seçilmiş eserleri 1946 baskısı dipnotu. Sağdı o zamanlar. Kazak alayları önümden geçiyorlar sanki şu anda. Ne günlerdi onlar Katerina. İhtiyar komutan Kara Yağız atının üzerinde. Asası elinde pırıl pırıl. Çevresinde koruyucuları, kırmızı giysileriyle Kazak askerlerinin oluşturduğu insan denizi kımıl kımıl. Konuşmaya başlıyor komutan. Bir anda kalıp gibi kalıyor deniz. İhtiyar bize Kazak ordusunun eski cenklerini anlatmaya başlayınca gözleri yaşarıyor. Ah Katerina, Türklerle nasıl vuruşurduk bilsen, başımda hala bir kılıç yarasının izi vardır. 4 yerimden kurşun yarası aldım. Bu yaraların hiçbiri tam olarak geçmemiştir. Ne çok altın toplamıştık. Kazaklar değerli taşları kalpaklarına doldururlardı. ne atlar, ah ne atlar alırdık düşmandan. Katerina, oh artık öyle dövüşemem, ihtiyarlamadım, gücüm kuvvetim de yerinde ama kazak kılıcım düşüyor elimden. İşsiz güçsüz oturuyorum, niçin yaşadığımı kendim de bilmiyorum. Dirlik düzenlik kalmadı Ukrayna'da. Albaylarla yüzbaşılar hırlaşıp duruyorlar. Hepsinin sevdiği saydığı bir baş yok. Lehlere yakın yerlerdeki çiftçilerimiz leh geleneklerini benimsediler. Sinsi sinsi işler çeviriyorlar. Ruhlarını sattılar. Düşmanla birlik oldular. Yahudiler ezdikçe eziyor yoksul halkı. Ah o günler, ah! Neredesiniz benim o eski günlerim? Delikanlı, mahzene koş, bir testi bal şarabı getir bana. Geçmiş günlerin anısına içeceğim. Stetsko içeri girdi. Konuklarımızı nasıl karşılayacağız efendim, dedi. Çayırlardan doğru lehler geliyorlar da. Ayağa kalktı Danilo. Niçin geldiklerini biliyorum, diye mırıldandı. Atları eğerleyin benim sadık adamlarım. Silahlarınızı kuşanın. Kılıçlarınız yalın olsun. Demir leblebi de almayı unutmayın yanınıza. İyi karşılamalıyız konuklarımızı. Ama kazaklar atlarına binmemişlerdi daha, silahlarını doldurmamışlardı. Lehler güzün ağaçlardan dökülen yapraklar misali kaplamışlardı karşı yamacı. Danilo atlarının üzerinde mağrur sallanan öndeki sırmalı, şişman leh beylerini gösterdi. Eh, kozlarımızı paylaşacağız sizinle, dedi. Anlaşılan şan şeref için bir kez daha cenk etmek var kaderde. Son bir kez daha gülsün yüzün bakalım kazak ruhu. Hadi aslanlarım, yürüyün, bayramımız bu bizim. Neşe vardı dağlarda, eğlence vardı. Kılıçlar savruluyor, mermiler vınlıyor, atlar kişniyor, toknal sesleri duyuluyordu. Naralar kulakları sağır ediyor, dumandan göz gözü görmüyordu. Her şey birbirine karışmıştı. Ama kazak yüreği düşman nerede, dost nerede hissediyordu. Bir mermi vınlıyor, kötü bir atlı düşüyor atından, bir kılıç ıslık çalıyor. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldanarak yere yuvarlanıyor bir baş. Bu kargaşada Danilo'nun kazak kalpağının kırmızı tepesi görünüyordu. Mavi kaftanının üzerindeki sırmalı kemeri göz alıyordu. Karayağız atının yeleleri savruluyordu. Kuş gibi bir o yana bir bu yana uçuyordu Danilo. Naralar atıyor, kılıcını savuruyor, sağındakilerin solundakilerin kafalarını uçuruyordu. Salla kılıcını ey kazak, vuruş kazak, yiğit yüreğini hoş et ama değerli silahlara, altın işlemeli kaftanlara bakma. Altınları, değerli taşları ayaklarının altında çiğne geç, vur kazak, indir kazak ama arkana da bak. İğrenç lehler evini yakıyorlar, ürken hayvanlarını kovalıyorlar. Hızla dönüp arkasına bakıyor Danilo. Tepesi kırmızı kalpağı bir anda evinin yanında görünüyor. Çevresindeki kalabalık seyrelmeye başlıyor. Saatlerce vuruşuyorlar lehlerle kazaklar. İki taraftan da çok kırılan oluyor. Ama durmuyor Danilo. Önüne geleni deviriyor atının üzerinden uzun mızrağıyla. Yerdekileri yaman atıyla çiğneyip geçiyor. Temizlendi sonunda avlu. Lehler kaçmaya başladılar. Kazaklar öldürdükleri lehlerin altın işlemeli kaftanlarını, değerli silahlarını topluyorlardı. Düşmanı izlemeye hazırlanıyordu Danilo. Kazaklara seslenmek için döndü. Öfkeden tepesi attı birden. Katerina'nın babasını görmüştü yamaçta. Ona nişan alıyordu. Atını ona doğru sürdü Danilo. Felakete gidiyorsun kazak. Silah patladı. Tepenin arkasında gözden kayboldu büyücü. Ancak sadık Stetsko görmüştü kırmızı kaftanıyla acayip kalpağını. Eğerin üzerinde sallandı kazak, düştü atından. Sadık Stetsko koştu efendisinin yanına. Yere boylu boyunca uzanmıştı efendisi. Aydınlık gözleri kapalıydı. Alkan akıyordu göğsünden. Ama başucunda sadık uşağının beklediğini hissetti sanki. Yavaşça kirpiklerini araladı, gözlerini açtı. Elveda Stetsko. Katerina'ya söyle, oğlumu yalnız bırakmasın. Sadık adamlarım benim, siz de bırakmayın oğlumu. Sustu Danilo. Kazak ruhu uçup gitti soylu bedeninden. Dudakları morardı. Kazak uyuyordu. Bir daha hiç uyanmayacaktı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı sadık uşak. Kolunu sallayarak yanına çağırdı Katerina'yı. Gel hanımım gel, efendim dolaşmaya çıktı. Sarhoş oluverdi de rutubeti bol toprağa uzanıverdi. Uzun zaman ayrılmaz. Katerina ellerini birbirine vurdu, cesedin üzerine yığıldı. Kocam benim, gözleri kapalı yatan sen misin öyle? Kalk benim eşi bulunmaz şahinim. Doğrul, bir kerecik olsun gözlerini açıp bak Katerina'na. Dudaklarını kıpırdat, bir söz çıksın ağzından. Ama susuyorsun, susuyorsun benim biricik efendim. Karadeniz gibi karardı, mosmor oldu yüzün. Kalbin durmuş, neden böylesine soğudu ellerin erkeğim? Sıcak değil mi gözyaşlarım, ısıtmıyorlar mı seni? Seni uyandıracak kadar güçlü değil mi hıçkırıklarım? Kim yönetecek şimdi kazaklarını? Kara Yağız atına kim atlayıp rüzgar gibi gidecek? Kazakların önünde kim naralar atarak kılıç sallayacak? Kazaklar, kazaklar, göz bebeğiniz, şanınız, şerefiniz, efendiniz nerede? Gözlerini kapamış, rutubetli toprağın üzerinde yatıyor. Beni de gömün onunla birlikte. Kara toprakla dolsun gözlerim. Mezar tahtalarını koyun beyaz göğsümün üzerine. Güzelliğim gerek değil bana artık. Katerina acılar içinde kıvranıyor, ağlıyordu. Bu arada ötelerden doğru bir toz bulutu yaklaşmaktaydı. İhtiyar kazak yüzbaşısı Gorobets'ti bu. Yardıma geliyordu. 10. Durgun havalarda bol sularını ormanların, dağların arasından rahat, ağır ağır taşırken çok güzeldir Dinyeper. Kıpırtısızdır, gürüldemez hiç. Bakarsın bu görkemli genişliğin akıp akmadığını kestiremezsin. Nehir camdan dökülmüş gibi gelir sana. Genişliği ölçüsüz, uzunluğu sonsuz, aynadan masmavi bir yolu andırır. Yeşillikler arasında kıvrıla kıvrıla uzar gider. Böyle zamanlarda kızgın güneş bile gökyüzünden aşağılara bakarken, ışınlarını ışıl ışıl, serin sulara yollarken mutludur. Kıyı boyunca uzanan ormanlarda, billur sularda yansımaktan haz duyarlar. Yemyeşil ağaçlar, kır çiçeklerini de yanlarına alıp toplaşırlar kıyıda, eğilip sulara bakarlar. Parlak görüntülerini seyretmeye doyamazlar. Gülümserler görüntülerine, dallarını eğerek selamlarlar onları. Dinyeper'in ortalarına bakmaya korkuyor gibidirler. Güneşten bir de gökyüzünden başka hiçbir şey bakamaz zaten Dinyeper'in ortasına. Çok az kuş uçabilir oraya kadar. Ne güzel bir nehirdir Dinyeper. Bir eşi daha yoktur yeryüzünde. Ilık yaz gecelerinde her şey, insanlar da, yaban hayvanlar da, börtü böcek de. Uyurken yalnızca Tanrı'nın bütün yüceliğiyle gökyüzünü, yeryüzünü gözden geçirdiği, kutsal örtüyü olanca ululuğuyla hafiften silkelediği durgun yaz gecelerinde de güzeldir Dinyeper. Yıldızlar dökülür Tanrı'nın silkelediği kutsal örtüden. Dünyanın üzerinde ışıl ışıl yanar yıldızlar. Hepsi birden yansırlar Dinyeper'de. Hepsini birlikte alır, karanlık derinliklerinde tutar koca nehir. Yıldızların bir teki kurtulamaz oradan. Ta ki gökyüzünde sönene kadar kalırlar orada. Sürülerle karganın uyuduğu karanlık ormanda ama nafile. Dinyeper'i kaplayabilecek bir şey yoktur yeryüzünde. Durgun suları ağır ağır, masmavi akar durur. Gecenin ortasında bile gündüz gibi göz alabildiğine uzakları görünür. Gecenin serinliğinden kaçan sular daha bir sokulur kıyıya. Gümüş rengi akar orada. Şam kılıcı gibi parıldar. Sonra masmavi uykuya dalar gene. Öyle zamanlarda da çok güzeldir Dinyeper. Bir eşi yoktur. Kara bulutlar gökyüzünü kapladığında, karanlık orman kökten sallanmaya başladığında, meşeler çatırdadığında, şimşekler bulutları yarıp bütün dünyayı aydınlattığında. Korkunçtur Dinyeper. Sudan tepeler gürül diyerek gelip kıyıya çarparlar. Köpük köpük inleyerek geri çekilirler, ağlaya ağlaya uzaklaşırlar. Oğlunu askere yollarken yaşlı bir kazak anası da böyle paralar kendini. Yağız atının üzerine kurulmuş, kalpağını yana yatırmış, pek çalımlı, keyifli gider delikanlı. Ama kadıncağız hüngür hüngür ağlayarak koşar peşinden. Atının yularını yakalamaya çalışır. Kollarını oğluna uzatır, acı gözyaşları döker. Yüksek kıyıdaki yanmış kütükler, büyük taşlar dalgaların arasından insana korku veren birer karaltı gibi görünüyorlardı. İşte bir kayık bataçıka yaklaşıyor kıyıya. İhtiyar Dinyeper'in öfkeli olduğu böyle bir gecede kazaklardan hangisi cesaret etmiş olabilirdi kayıkla dolaşmaya? Büyücü çıktı içinden. Üzgündü büyücü. Ölen efendileri için kazakların yaptıkları çok sıkmıştı canını. Lehlere pahalıya oturmuştu bu iş. 45 leh beyi kırılmıştı. Silahları, sırmalı kaftanları alınmıştı. Ayrıca 33 uşak parça parça doğranmıştı. Ötekiler de tutsak olarak satılmışlardı Tatarlara. Büyücü yanmış kütüklerin arasında taş basamaklardan indi. Toprağın içine kazdığı ini vardı orada. Sessizce girdi içeri. Kapı gıcırdamamıştı bile. Üzeri örtülü masaya bir çanak koydu. Uzun elleriyle bilinmeyen bir takım otlar atmaya başladı içine. tuhaf bir ağaçtan oyulmuş bir maşrapa aldı, çanağa daldırıp içindeki sudan dudaklarını oynata oynata bir takım dualar okuyarak içmeye başladı. Odanın içine kızıl bir ışık doldurdu. O anda çok korkunç olmuştu büyücünün yüzü. Kanla kaplanmıştı sanki. Yalnızca derin kırışıklıklar görünüyordu alnında, yanaklarında. Gözleri ateştenmiş gibi parlıyorlardı. Büyük günahkar, sakalları çoktan ağarmış, yüzü kırışıklarla kaplanmış, bir deri bir kemik kalmıştı. Ama Tanrı'nın sevmediği şeyleri yapıyordu hala. Odanın ortasında beyaz bir duman belirdi. Sevinç gibi bir şey aydınlattı büyücünün yüzünü. Peki ama neden öyle ağzı açık, hareketsiz kala kaldı? Saçların için dimdik oldu birden. Güzel bir yüz belirdi dumanın içinde. İstenmeyen, çağrılmamış bir konuktu bu. Dumanın içindeki yüz giderek belirginleşiyor, belirginleştikçe de gözlerini daha bir ısrarla dikiyordu büyücünün gözlerinin içine. Bu yüzün çizgileri, kaşları, gözleri, dudakları, her şeyi yabancıydı büyücüye. Ömründe bir kez bile görmemişti bu yüzü. Hem sonra korkunç çok şey vardı bu yüzde. Büyük bir dehşete kapılmıştı büyücü. Tanımadığı güzel yüz dumanlar arasından gözlerini kırpmadan ona bakıyordu. Duman dağıldı sonra. Yabancı yüzün çizgileri daha da belirginleşti. Keskin bakışlı gözlerini büyücüden ayırmıyordu. Keten bezi gibi bembeyaz olmuştu büyücünün yüzü. Kendisininkine benzemeyen yabani bir sesle haykırarak devirdi çanağı. Her şey kayboldu birden. 11. İhtiyar kazak yüzbaşısı, "Yeter kendini harap ettiğin sevgili kız kardeşim," dedi. "Çoğu zaman doğru çıkmaz düşler."